Merhabalar herkese.
Merhabalar herkese.
Bugün ne konuşuyoruz ha? Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir.
Umarım. Bugün bölüm başkanımız, psikoloji bölüm başkanımız Profesör Doktor Selahattin Adil Sarıbağ ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
İyiyiz biz de. İyi olmaya çalışıyoruz. Hocam, bugün size akademik kariyerle ilgili bazı sorularımız var. Bazen psikolojiye de değineceğiz. Bazen küçük yerlerde bilime değineceğiz. Böyle bir konuşalım istedik sizinle. Hı-hı. Bu ne arada konuşalım? Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
Rica ederim, ne demek.
Psikologlar gününüz kutlu olsun hocam bu arada.
Çok teşekkürler. Haberim yoktu. Sizin sayenizde oldu.
Bugün o günmüş. İnsanların dinlediği gün o gün olmayacak ama bugün o gün.
Bugün o günmüş. O zaman sorularına başlayayım diyorum hocam. Tamam. Şimdi akademik kariyerin getirdiği zorlukları öğrenmek istiyoruz. Bunun sizin için zorlukları neler?
Akademik kariyer aslında bence diğer birçok kariyer yoluna göre biraz daha korunaklı ve rahat bir kariyer. Aslında stresi az. Tabii insan girdiği ortamda ne varsa onun üzerinden sorunlar yaşıyor. Onun üzerinden şikayetler yaşıyor. Onun üzerinden stresler üretiyor. Dolayısıyla evet. Bir başkasına sorsanız çok stresli gelebilir. Bir de son zamanlarda tabii hani dünyada neoliberalizm dalgasıyla beraber akademiklerin de eski hani iş güvenceleri, eski rahatlıkları pek kalmadı aslında. Tabii ki erozyona uğruyor bu tür şeyler. Dolayısıyla son zamanda tabii biraz daha stresli bir işe döndü. Özellikle genç, yeni gelen arkadaşlar için. İşte özellikle performans üzerine sürekli bir vurgu olması, bunun böyle çok hani hep somut çıktılara, sayılara bağlanması biraz akademinin ve bilimin ruhuna biraz aslında ters şeyler. Dolayısıyla böyle bir insan hani kendi aradığı ideali tam olarak tabii bulamıyor ve bir ittirme kaktırma içinde kendini bulmaya başlıyor. Ve buna tabii isyan da ediyor ama çok da yapacak bir şey yok. Yani sistemi tek başına değiştiremiyorsun. Akademikler de örgütlü değil. Yani hani çok beraber konuşup beraber hareket eden belli mesleki gruplar var. Doktorlar belki, mühendisler, bunların odaları var. Tabii derneklerimiz var ama hani genel olarak çok örgütlü bir grup değiliz bence. Dolayısıyla yeterli. Bu erozyona karşı da duramıyoruz. Yani hani bir akademisyene dönemde işte 5 ders, 6 ders neyse hatta 4 ders bile verdirilmesi ve bunun yanında araştırma performansı beklenmesi, bilim üret, ciddi anlamda bilim üretmesinin beklenmesi hani çok makul şeyler değil ama bunlara karşı hani bu tür şeylerin yaşandığı yerlerde meslektaşlarımızı savunamıyoruz. Beraber hareket etmediğimiz için. Hani kendilerini daha nispeten iyi kurumlara atanlar oralarda işte belli huzurlu alanlar buluyorlar ve oradan kariyerlerini devam ettiriyorlar. Ama birçoğumuz belki genel sayıları düşününce çok optimalden çok uzak koşullarda tabii çalışıyoruz yani. Şimdi bir başka mesleklere göre yine hala çok daha iyi olabilir bazı şeyler ama akademinin içinde de zaman içinde bir erozyon ve kurumlar arasında böyle ciddi farklar da var.
Yoruyorlar sizi. Sizden insan olarak büyük bir performans bekliyorlar belki de.
Yani evet, o baskıyı bence özellikle yeni alana girenler daha net hissediyordur diye düşünüyorum. Çünkü özellikle statü daha henüz ünvanları almadan önce doçent, profesör falan kendini biraz daha bence tedirgin bir pozisyonda buluyorsundur. Yani kendini göstermen, kanıtlaman. Şimdi mesela doktora yeni bitirmiş. Yani sistematik hani düzenli araştırma üretmeye başlaman, bunları yayınlaman ve bunu göstermen, fon alman, TÜBİTAK gibi kaynaklardan fon getirmen lazım. Bunu göstermeden önce, tam bu noktayı, bu seviyeyi yakalamadan önce tabii bir bayağı bir iş güvencesi açısından da bence tedirginlik vardır. Performans baskısı var. Bir de tabii daha statüde biraz yükseldikçe yani ünvanları topladıkça biraz hani deneyimlendikçe yani insanın kafasında hani artık belli bir yaşa geldin. Mesela profesör oldun ve biraz daha belki kendi otonominin tabii yüksek olacağı ve bilimi hani hakkını vererek yapacağın, ne bileyim akademide bilimde çok önemli olan derin düşünceyi sakin bir hayat içinde yürütebileceğin bir ortam olacağını belki bekliyorsun. Hayal ediyorsun ama aslında tam da tersine kendini böyle bir sekreterlik pozisyonunda buluyorsun. Benim hayatım biraz bu. Yani bölüm başkanlığı Boğaziçi'nde de 2 sene yaptım. Pandemi işte oldu. Ne bileyim çok çeşitli negatif olaylar yaşandı alakası. Sonra belki değinirim. Ondan sonra işte buraya geldim. Burada da bölüm başkanı. Yani severek aslında tabii yapıyorum. Çünkü genç insanların hani yükselmesi için yani birisinin artık yükselmiş birinin de diğer işleri halletmesi lazım. Onları düşünmemesi lazım.
Evet.
Araştırmalarına odaklanabilsinler diye. Ama tabii Türkiye'de iş yaptırmak insanlara çok kolay olmuyor.
Ya evet ya.
Hocalardan bahsetmiyorum ama
gençler.
Support hani böyle destek verici personellerde bazen. Bu arada daha kesinlikle rahatız. Hani böyle spesifik tabii bir insandan bahsetmiyorum. Genel durumu deneyimler içinde. Mesela fakülte sekreteri karakterleri inanılmaz iyidir genelde. Ve belki midir fakültenin, buradakiler de öyle. Her zaman böyle müteşekkir kalırsın, her şeyi bilirler, tıkır tıkır yaparlar falan. Bazen hani daha böyle sana destek olmasını beklediğin yerlerden darbe de yiyince kendini böyle bayağı hani düşük seviye işte sekreter pozisyonunda buluyorsun. Ve ben yüksek sekreterlik diyorum bölüm başkanlığına. Yani.
Güzel bir tanım olmuş.
Hocam peki bir meslekten bahsediyoruz şu an. Yani mesleklerde şöyle söylenir ya, çalıştığın ortamın çok önemi vardır, çalıştığın insanların çok önemi vardır. Biraz bireysel kalıyoruz dediniz ya, sizce bireysellikte de bu iş kolunda bir iş ortamının çok önemi var mı? Ya da arkadaşlarınızın?
Bence var. Çünkü akademinin, dediğim gibi biraz önce, hani bilimde ve akademide çok kritik bir lenti var. İnsanın iyi bir şeyler ortaya koyabilmesi, üretebilmesi için. O da biraz dinginlik, biraz sükunet, biraz derin düşünceye dalabilecek ve uzun vadecilik. Yani böyle bir ittirme kaktırma, sürekli bir şeylerin döndüğü, olduğu bir kaos içinde değil de. Şimdi ben her zaman şey örneğini veririm konuşmalarda. Akademik içerikli konuşmalarda alakalı bir konuda çalıştığım için. Üniversite kampüslerinin tasarımını düşünün. Bir prototipik üniversite kampüsünü. Tam olarak da bu zihinsel durumu yaratmak için zaten işte ağaçlar, hani izole bir hani şeyi olan, ne diyeyim, çeperi olan bir kampüs. Hani diğer hani şehrin belki geri kalanından izole edilmiş bir yer. Dinginlik, sessizlik ve yani burada bu şimdi bunun diğer boyutu da kişiler arası ilişkiler. Evet. Tabii ki senin işte çalıştığın, çalışma arkadaşların, iş arkadaşların seni ne bileyim tedirgin ediyorsa tabii ki yani senin aradığın sükuneti bulmak daha zorlaşıyor. Dolayısıyla tabii ki çok önemli. Yani birbirimize medeni şekilde her zaman iletişim kurabilmek, çatışmalara veya tartışmalara rağmen, hani fikir ayrılıklarına rağmen her zaman medeni kalabilmek çok çok kritik akademide. Çünkü işimiz bayağı böyle yoğun konsantrasyon gerektiren bir şey.
Bunu merak etmiştim. Yani çünkü kaosa da çok müsait bir alan bence. Tartışmaya müsait falan. Hani o dinginlik ve dediğiniz gibi sanırım medeniyet önemli burada. Altını çizmemiz gereken şey bu.
Zaten ister istemez huzursuz olduğun bir ortamda strese maruz kalıp yapacağın işi de geciktirmek zorunda kalıyorsun.
Tabii.
İster istemez yapacağın işte de her zaman bir aksaklık oluyor.
Evet.
O açıdan gerçekten huzur, dinginlik.
Evet, bununla ilgili bir iki şey daha söyleyeyim. Benim tabii ben kişiliğim gereği böyle bir şey kuruyorum. Başka insanlar stresten daha kolay besleniyorlar ya da arıyorlar onu. O çatışmaları yaratmak istiyorlar falan.
Kaostan beslenenler.
Onlar da tabii kaostan beslenenler de var. Yani onlar farklı bir şey söyleyecektir. Bu benim görüşüm. Ama şöyle çok güzel bir örnek var. Bizim Boğaziçi'nde kıdemli iki tane hocamız vardı. Bir tanesi vefat etti. Hamit Fişek, yani çok çok değerli bir karakter ve çok önemli bir hocaydı. Onun bir böyle anekdotu vardı. İşte diğer kıdemli bir hocayla mesela bölüm toplantılarında bayağı böyle çok sert, yani neredeyse bağıra çağıra falan tartışmalar yaparlarmış. Ondan sonra bölüm toplantısı bittiği zaman çıkıp beraber yemeğe giderlermiş. Yani i̇şte, hani tartışma harika. Olsa bile bir yerde o işte ilişkileri sağlam tutup oradan böyle saçma sapan bireysel, kişisel bir yere gitmemek lazım.
Evet. Kişisel yani, algılamamak evet. lazım.
Orada bırakmak lazım gerçekten. Evet.
Evet.
Çok iyi.
Peki hocam, yani bu iş yükü olarak bahsettik. Çok fazla insanların üzerine iş yükü bindiğini, özellikle akademisyenlerin üzerine. Bu sizi ne miktarda yoruyor? Yani günlük yaşamınızda mesela ne gibi hani bir yorgunluk hissediyor musunuz? Kendi normal işlerinizi yaparken sosyal hayatınızda. Bu nasıl etkiliyor?
Ders kümülü, bilimsel makaleler.
Evet. Ya evet, tabii bu biraz zorlayıcı. Yani her taraftan bir şey, beklenti var. Araştırma, üret ve ciddi düzeyde, yani uluslararası düzeyde bilim yap ve en iyi yerlerde bunları yayınla. Fonlar getir. İşte TÜBİTAK fonları ve yurt dışından başka yerlerden. İşte yani üst düzey böyle kaliteli dersler ver, öğrenci memnuniyeti çok iyi olsun, bir sürü işte fakültede komisyonlar, üniversite içinde komisyonlar, işte bölüm başkanlığı vesaire gibi pozisyonlar, bunların hepsinde üniversiteye hizmet et. Bir de hani toplumdan da beklentiler, hani insanlara anlat, hani insanları yönlendir, politika yap, Twitter'da çıkıp politika yap falan gibi. Böyle çok da aslında bizim mesleğin belki temeli, alanına göre temeli olmayan da şeyler, başka beklentiler de var. İşte gazetelerden sürekli veya başka yerlerden de konuş, şey, röportaj talebi, işte bir konu, bir şey olur mesela, ne bileyim, bir cinayet olur, hemen bana bir mail düşer işte sosyal psikolog olarak, Şimdi bunları nasıl açıklayacağız? Mesela bir zabıta genel bir müdür zabıtasını hani şey yapmıştı, dövmüştü, saldırmıştı, böyle görüntüleri vardı. Bunu nasıl açıklarız? Yani bunları bir de anlatıyorsunuz mesela çok...
Ben açıklamasam olur mu?
Şimdi şöyle, ben mesela bir tanesinde o kadar komik ki bu noktadan sonra zaten bıraktım çoğunlukla. Şimdi bunu hatırlamıyorum ama benden yine bu tür bir şeyde ne dersiniz, nasıl açıklarsınız diye bir şey istendi. Ben de zaten söyleyebileceğim şeyler tabii ki var ama her böyle fırsatta bir literatüre tekrar bakıp hani bir düşünme, bir vesile oluyor benim için de. Kaçırdığım bir şey var mı falan. Literatüre baktım, düşündüm, ettim. Ondan sonra 30 dakikalık bir ses kaydı attım. Şimdi bu 30 dakikalık ses kaydını gazeteciye alıp sen bunu transcribe et ve bas demiyorum. Sen artık gazeteci olarak bunun içinden kullanabileceğin materyalleri seçip şey yapacaksın değil mi?
Al kendine göre düzenle.
Evet, tabii. Bu da senin gazeteci olarak senin işin.
Hepsini bana, bir A4'e yapıştırdı değil mi?
Bana gelen cevap şu. İşte bu çok uzun ve çok akademik. For future reference. Aynen böyle İngilizce olarak söyle. For future reference hani biz daha böyle kısa ve işte daha bir şeyler bekliyoruz falan. Ben de hani içimden şey dedim. Ya akademik bir şey beklemiyor değilsen neden bir akademisyene geldin? Evet. Yani bir kasaba sorabilirdin mesela aynı şeyi. Kasap sana cevap verirdi. Bunu yayınlardı.
Stres derdi, yazardı.
Yani bana şey akıl veriyor. For future reference. Yani hani ben ölüyorum medyaya çıkmak için böyle. Hani kendimi parçalıyorum. Ne olur benim görüşlerimi yayınlayın. Ben çıkacağım gazeteye, televizyona falan. Bana akıl veriyor bir de. Yani benden de gayet kıdemli falan bir insan da değil yani. Ben bu noktadan sonra tamam hadi bay bay dedim ve bir daha da çok uğraşmadım. Yani.
Mantıklısı hocam. Gerçekten insanlar iş olduğu zaman ortada kendilerinin yapmayacağı şekilde hep karşı tarafın yapmasını bekliyorlar. Evet. Hiç kendileri dokunmak istemiyorlar.
Evet, evet. Yani,
bu da gerçekten diğer insanların iş yükünü her zaman daha da fazlalaştırıyor.
Doğru. Yani
kendi işini de sizin anlamanızı bekliyor bir de. O da
evet,
çok kötü.
Evet.
Siz anlayın, bana göre yapın, ben alacağım onu. Evet, çok evet. Kötü.
Ama gerçekten benim işim olacak o. Ben yapacağım
evet,
oraya.
Tabii.
Benim işim
tabii,
olacak o.
Tabii haberin altına imzayı ben atacağım.
Evet. Ama siz yapın. Anlayın evet. Yapın.
Yani gerçekten çünkü insanların bu tarzı düşündürüyor.
Beni benden oluyor. Evet.
Gerçekten. Evet gerçekten.
Asıl sorunu tam cevaplayamadım, onu söyleyeyim. Yani hı-hı, aslında bu tür bu saçmalıklar olmasa akademideki iş yükü yönetilebilecek bir şey kolaylıkla, hı-hı, ama çok öz disiplin gerektiriyor. Yani siz gerçekten zamanınızı nerede, hı-hı, ne yaptığınızı kompartmantalize etmeniz lazım. Yani ben ofiste çalışıyorum. İşte saat 5 oldu, bilmem kaç oldu, çıktım ve şu anda çalışmıyorum. Yani bunu kendinize, hı-hı, beyninize eğitmeniz lazım bu yönde. Bunu yapamazsanız akademi hayatınızı kapsıyor. Yani böyle her yere yayılıyor. Çünkü mükemmelliyetçiyiz zaten çoğumuz. Obsesifiz hatta. Yani bir makale daha yazarım. Daha iyi yazarım bu makaleyi. Biraz daha değiştireyim. İşte daha çok veri toplayayım. Yani bunun sonu yok. Daha çok makale okuyayım. Ne oluyor? Akşamları, hafta sonları böyle yayılmaya başlıyor. Ondan sonra tabii burnout. Evet. Bunu böyle çok ciddi bir disiplinle durdurmak lazım. Burada şöyle bir sıkıntı var. Çok çok ciddi bir sıkıntı. Öğrenciler dinlerse memnun olurum, bir şeyler alabilirse. Çok sevinirim çünkü kritik bir şey. Akademi çok fazla bilim idealize edilen bir şey. Ve böyle bir hayat tarzı olarak hep sunuluyor. Hocalarımız tarafından bize de öyle sunuldu. Yani mesela benim danışmanlığımı yapmış yüksek lisanslı bir hocamız. Yüksek lisans öğrencileri ilk geldiği zaman derdi ki yani artık yüksek lisanslısınız, hafta sonunu, tatili, bayramı unutun. İşte yani böyle her şeyinizi vereceksiniz falan. Ya şimdi bir insan bir nefes alamazsa, hafta sonu tatil bir şey yapamazsa zaten çalışamaz verimli olarak. Yani bu mümkün değil bu. Evet. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Hı-hı. Şimdi böyle sen idealize edince insanlar da tabii oradan yaratmaya başlıyorlar kariyerlerini, kişiliklerini, kimliklerini. Ondan sonra çok kötü bir noktaya geliyorlar. Ben de bu böyle bir noktaya geldim, sonra uyandım yavaş yavaş. Şimdi öğrencilerimi yani şey yapıyorum, hep kontrol ediyorum. Yani belli yerlerde çalışmayın yani ve bunu bilin. Yani şu anda çalışmıyorum, şu anda off'um demen lazım yani.
Evet. Gerçekten olmazsa iş ve sosyal hayatı birbirinden ayırmak gerekiyor. Yoksa
evet, çok önemli bir
kendi
şey
tanıdıklarımdan
ya
da biliyorum. Çünkü iş ve sosyal hayatı birbirine karıştırdıkları zaman ikisinden de keyif alamama, ikisini de birbirine karıştırma,
kesinlikle,
dikkat dağınıklığı, yaptığı işte eksiklik yüzünden daha büyük bir soruna yol açma.
Kesinlikle.
Hepsi birbirini aslında beraberinde getiriyor.
Kesinlikle.
Yuvarlanarak gidiyor.
İki tarafı evet da batırıyorsun o zaman.
Aynen.
Hiçbir şey yapamıyorsun.
Dinlenirken suçluluk hissediyorsun,
evet,
ve dinlenemiyorsun.
Evet.
Evet.
Çok kötü.
Ya da çalışırken dinlenemediğin için aslında verimli çalışamıyorsun.
Evet.
Çalıştığının bir anlamı olmuyor.
Evet.
Yani bu aslında hayatımızın çoğu bölümünde hepimiz için de var olan bir şey maalesef.
Tabii
ki.
Canım, evet, tabii.
Dünya koşuşturmacasında yaşadığımız kötü şeylerden biri.
Evet.
zaten zaman yönetiminin akademisyenler için ne kadar önemli ölçüde olduğunu bir noktada yanıtladınız. Hı-hı. Hı-hı. Peki siz zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz hocam? Nasıl oluyor mesela? Bir gününüz nasıl geçiyor?
Vallahi bu dönemden döneme çok değişiyor. Yani iş yüküne bağlı, işte o dönemki enerjime bağlı, ne bileyim kaç öğrencim var, kaç kişi yetiştirmeye çalışıyorum, özellikle lisansüstü öğrenciler, kaç dersim var. Genelde bunlar benzer yükler oluyor. Hı-hı. Ama dönem dönem değişebilir. Bu aralar mesela ben çok uzun süredir ilk kez bu bahsettiğim kompartmantalizasyonu aslında başarıyla yapabilmiş durumdayım. Çok yeni iyi. Böyle bir 2-3 aydır çok disiplinli bir şekilde işte çok erken kalkıyorum. Hemen ofise atıyorum kendimi. Tıkır tıkır tıkır çalışıyorum. Ama hani belli bir saatten sonra çıkıyorum ve tamam bitti. Hani bugün yapabileceğimi yaptım. Ve hani dinlenmeye çalışıyorum. İlginç bir şekilde tabii siz böyle dinlenmeyi tam öğrenmedikten sonra önceki hayatınızda dinlenme kısmı daha zor. Mesela hafta sonu geliyor ve ben kendime şey diyorum, ne yapacağım? Ve strese giriyorum. Yani dinlenmem lazım ama yani
bunu, nasıl dinlenebilirim?
Bir mefhumum yok yani. O kadar kötü ki halim. Dolayısıyla hani böyle şimdi böyle bir şey oturttum ve bu bana gerçekten böyle nasıl diyeyim daha sürdürülebilir tabii bir şey kazandırdı. Bir nefes aldırdı. Yani hani aktif, bundan önce aktif zaman yönetimi ben yapmıyordum. Zaman stres yönetimi hani derme çatma şekilde açıkçası yapıyordum. Bu kötü bir şey tabii.
Nasıl giderse öyle tabii şeklinde. Yani,
daha da yoruluyorsunuzdur eminim ki.
Evet tabii tabii, işte o çizgileri çekmeyince işler karışmaya başlıyor. O yüzden şu anda bu sistem gayet iyi benim için. Yani böyle bakalım işte. Yani bu basit, çok basit bir kural. Sadece çizgiyi çekip siz kendinize söylemeniz lazım. Şöyle bir şey oluyor. Time boxing biliyorsunuz hani önemli bir şey. Şimdi siz 9 ile mesela 5 arası, normal mesai saatleri arası ne yapmanız gerekiyorsa, özellikle acil, önemli, bunları yapmak zorunda olduğunuzu beyniniz fark ederse, bunu nasıl fark edebilir? 5'ten sonra çalışmamanız şeklinde.
Evet.
Böylece 5'ten sonra çalışmayacağını bilmeye başlayacak. O işi bitirmediğini farkına varacak. Ve dolayısıyla o işi o zaman bitirmek zorunda olacak. Dolayısıyla 9-5 arasında yani ay dur iki lak lak edeyim bir şey yapayım kalmıyor. Gerçekten de inanılmaz bir böyle verimlilik artışı oluyor. Yani bunu ama siz böyle kendi kendinize karar vererek olmuyor. Bunu zaman içinde beyninize eğitiyorsunuz bu şekilde. Benim yaptığım şey bu aslında. Çok basit bir şey ama çok efektif. Onun dışında bir zaman yönetimi falan öyle bir şey yok yani bende.
İyi, sevindik en azından. İki aydır rahatmışsınız hocam.
Peki o iki aydır o farkı mesela net görüyor musunuz tabii, kendinize? Tabii, daha verimlisiniz
tabii,
değil mi şu an?
Tabii, çok daha hızlanıyor çalışma.
Oh,
yani böyle gerçekten tıkır tıkır. Yani normalde benim konsantrasyonum çok iyidir bu arada. Hani öyle saçma sapan şeyler çok vakit geçirmem.
Ben de öğrensem şunu.
Ama şöyle, o noktaya tabii doğuştan öyle değilim. Yani mesela doktorada inanılmaz fazla procrastination yaptım.
Kendimi eğitmekle.
Yani çünkü çok stresli, işte nasıl başa çıkacağını bilmiyorsun. Destek sistemin yok belki. Evet. Bir mentor çıkıp sana biraz yol göstermiyor bazen. Ve dolayısıyla onu böyle hep yana yana hani sütü üflemeyi, işte yoğurdu üflemeyi öğreniyorsun. Neydi senin dediğin?
Verimli mi?
Ha,
sizin
evet
için
evet.
Artık
yani böyle
değil.
Böyle değildi ilk başta. İşte yanılgılar, şeylerle, yanlışlarla öğrene öğrene şu anda gerçekten böyle bir sistem içinde ekstra bir artıyor yani verimlilik. Tıkır tıkır böyle. Çünkü bitirmen zorundasın yani ve sorumluluk var sende. Özellikle bölüm başkanısın.
Ha,
bu işleri bitirmek zorundasın. Zor tarafı tabii her şey bitmiyor. Peki ne yapacaksın bitmezse? İşte o zaman da prioritize etmeye başlıyorsun. Yani kötü Türkçe için kusura bakmayın ama öncelik şeyini belirlemeye başlıyorsun. Ne çok önemli ve ne acil. Onları önden hallediyorsun. Kalan şeyler kalması, geç kalması tolere edilebilir şeyler haline geliyor.
İhtiyacım için mi, zevk için mi? gibi bir şey.
Zevk için pek bir şey yok ama hani bölüm başkanlığında hani ama hani bir sonraki güne atabilirim. Ertesi sabah yapabilirim. Bu hale geliyor. O zaman bu sistem çok iyi işliyor gerçekten. Tavsiye ederim herkese. Bununla ilgili bu arada son yıllarda belli şeyler de çıktı. Hani böyle popüler kitaplar da çıktı. Ne kadar önemli olduğunu, dinlenmenin ne kadar önemli olduğunu söylüyor.
Gerçekten öyle.
Evet.
Biz de öğreniyoruz inşallah.
Daha zamanımız var diye düşünüyorum. Hocam şimdi ben çok merak ediyorum. Çünkü ister istemez çevrede haberlerden oradan buradan çok duyuyoruz aslında bunu. Akademisyenlikte torpil olayı gerçekleşiyor mu? Ve bununla hiç karşılaştığınız oldu mu? Bunu merak ediyorum.
Ya da kulaktan dolma bilgiler
tabii,
mesela bunlar.
Tabii.
Evet.
Şimdi torpille ben direkt en yakın şöyle bir şey oldu. Yani bir ikinci elden tanık olduğum bir şey. Yani kızı bir hocanın kızı bir bölüme başvuruyor. Ve hoca gelip hani orada o bölümdeki hocalara yani işte benim kızım da başvuruyor. Hani artık alırsınız falan tarzı bir böyle şey yapıyor. Ciddi, çok iyi bir üniversitede olmuş bir şey. Yani tabii bölüm şey oluyor, biraz böyle bir tiksiniyor ve tabii ki bir torpil işlemiyor. Şimdi öncelikle psikoloji bölümleri çok iyi bu konuda. Yani psikoloji bölümleri gerçekten benim tabii şimdi yanlı olacağım, bunu biliyorum ama ama eleştirilerim de var. Ama genel olarak üniversite içinde gerçekten işlerin daha bir böyle ekstra profesyonel, ekstra hakkaniyetli, liyakatli yönetildiği yerler. Çok titizler psikoloji bölümleri bir şekilde. Yani bizim alanda bu kurulmuş bu sistem. Dolayısıyla öyle psikoloji bölümü içinde öyle bir torpil falan denemesi bile olmaz. Yani bu deneyen başka bir alandan gelip burada torpil işletebileceğini zanneden bir insandı. İşletemedi. Dolayısıyla öyle bir şey ben görmedim başka. Ama ne bileyim, intihal gibi şeyler falan oluyor. O tür sorunlar oluyor. Evet. Ve buna karşı hiçbir şey yapılmadığı oluyor.
Yani maalesef.
Rapor ediyorsun diyor ki mesela. Bütün tezini almış bir yerden kopyalamış. Ve bu insanlar hadi bu da bir nevi torpil gibi, yani hakkın olmayan bir şekilde bir yere gidiyorsun. Evet. Ve hiçbir şey yapılmıyor rapor etmene rağmen yani.
Ay, ne kadar kötü.
Evet, ne yazık ki böyle şeyler var.
Yani keşke herkes hakkaniyetli bir şekilde gelebilse. Yani. Kötü, gerçekten çok kötü.
Evet, şaşırdım bu insanlara... ben. Rapor edilip de bir şey yapılmamasına şaşırdım şahsen.
Evet.
Niye yani... şaşırıyorsam hep de böyle işliyor her şey.
Yani daha böyle informal olarak da göze çarpan sorunlar, başka tür sorunlar olduğu zaman da... Akademide şöyle bir eğilim var. İnsanlar genelde böyle bir çatışmaya girmek, yani uğraşmak istemiyorlar. Rahat bir hayat istiyorlar. Belki hepimiz için böyledir ama yani rahatlığı tercih ediyor. Dolayısıyla orada bir sorun varsa da onu göz ardı edebiliyorsa göz ardı etmek ilk eğilim oluyor. Yani halının altına süpürülürse, bunu yapabilirse bunu yapıyor insanlar.
Evet.
Dolayısıyla bazı sorunlar kronikleşiyor. Böyle vakalarla da birebir karşılaştım ve çözmeye çalıştım. Kronikleşiyor. Tabii çözümü daha zorlaşıyor falan. Bu tür bir eğilim ne yazık ki var.
Alışılmış bir şeye dönüyor yani gerçekten.
Evet, evet, evet.
Peki o zaman zeki ve çalışkan olmak bir akademisyen için yeterli bir şey mi mesela?
Şimdi zeki olmakla kastımız şöyle söyleyeyim. Hani üniversite düzeyine gelmiş insanlar akademisyen olabilir aslında. Yani orada gerekli çalışkanlığı gösterirse, hani motivasyon ve vizyonu oluşturursa ve o yönde çalışırsa akademisyen olabilir. Yani bilimde öyle bir Einstein zekası gerekmiyor. Yani bilimde daha kritik olan şey, tabii ki zeka her zaman yani yararınıza, ama daha kritik olan şey, nasıl diyeyim, kararlı bir şekilde aynı yönde sürekli çalışmak. Sistematik efor, sistematik çaba ve uzun vadeli planlar. Şimdi şeyi düşünün, lisans düzeyinde bile bunu görebilirsiniz. Şimdi bir öğrenci giriyor lisansa ve çok kısa süre içinde olup bitecek bir şey aslında. Öğrenciler çok uzun sürecek zannediyor. Ben de lisans döneminden şeyi hatırlıyorum, ufak bir anekdot. ODTÜ rektörü çıkıp, ben ODTÜ'de okudum lisansı. Rektör çıkıp işte bizi bir böyle şeyde alanda toplayıp konuşma yapmıştı. Bu 4 sene göz açıp kapayıncaya kadar geçecek demişti.
Gerçekten
ben de hadi
öyle.
Hadi oradan demiştim kendi içimden. Ve tabii ki öyle oluyor. Şimdi orada bile o vizyon hani kendini çok farklı yere getiriyor öğrencileri. Yani 2. 3. sınıfa gelip ilerisini planlamaya başlayan öğrenciyle 4. sınıfta ben ne yapacağım, yüksek lisansa mı başvuracağım diye deliren öğrenci arasında çok büyük fark oluyor.
Evet.
Çünkü yatırımını ona göre yapıyor. Çabalarını o yönde yönelik. Araştırma laboratuvarına giriyor. Deneyim kazanmaya çalışıyor. Hocalarla ilişki kuruyor. Oradan referans mektupları gelecek bilmem ne. Dolayısıyla o kısa sürede bile gösteren bir şey. Akademide de aynı şey. Yani aynı doğrultuda vizyon ışığında, uzun vadeli plan ışığında çalışmak sürekli.
Evet, harika.
Gerçekten sürekli çalışmak, sürekli çalışmak. Bazen şey gibi hissediyorum. Dünyada ne zaman acaba biz böyle gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz? Böyle bir vakitimiz olacak mı acaba diye bir merak etmiyor değilim gerçekten.
Valla bence pek öyle bir vakit yok. Yani şöyle, hani ben şeyi savunmuyorum, dediğim gibi çok sakat bir şey bence böyle, yani sürekli kendini parçalayıp çalışmak zorundasın değil olay. Ama yani sen gerçekten yaptığın işi seversen zaten o göze batmıyor. Akademinin de öyle bir avantajı var bence.
Evet.
Yani yaptığın işi böyle bir başkası için, bir patron için yapıyor havası hiçbir zaman olmuyor. Çünkü sen araştırma alanını genelde tabii kendin seçip kendin yönetiyorsun. Yani kendi merak ettiğin veya topluma, ilime yapmak yapacağın katkı açısından kendi tasarladığın şey üzerine çalışıyorsun. Şu anda ben bir proje yapıyorum mesela. TÜBİTAK'tan fon aldım. Tamamen kendi aslında merak ettiğim şey üzerine, kendi ilgilendiğim şey üzerine. Dolayısıyla bu iş gibi gelmiyor.
Evet.
Bir bu var. İkincisi de yani bazen gezme tozma şeyinde böyle bir çok büyük şeyler bekliyoruz. Yani eski kuşaklarda öyle değildi ama tabii dünya globalleşince işte bir ne bileyim hava trafiği ağı kurulunca falan bir anda buradan kalkıp Bali'ye gidebilir hale geldiniz ve o zaman da ne oluyor? Niye gidemiyorum? Halbuki yani şu
hazırlık işte.
Yani şurada bir vapura binip bir martı veya yunus kovaladınız mı? Mesela yunuslar oluyor ya da martılara evet. baktınız mı? Bana bu acayip keyif veriyor ve hani bu tür şeylerle de biraz evet, hayatınızı şey yapmak lazım. Bence.
Yaptığın görmek her şeyden lazım. Keyif almak.
Evet.
Görmek durumu. Lazım bir de dışarıyı. Yani çok uzağa gidip insanların yaptığını değil de biraz çevreni de görmek evet. lazım gibi geliyor. Evet.
Nereye gidersen git. Kendini yani, götürüyorsun sonuç olarak yani. Gibi bir şeye geliyor bu.
Evet. Ama tabii şöyle hani benim şimdi konuştuğum nokta ile sizin olduğunuz nokta arasında önemli bir fark var. Onu da yanlış anlamasın genç insanlar. Hani tabii ki dünya umarım yani o fırsatlarınız bol bol olur. Gezin, görün. Hepimizin ondan sonra hani bende bir doygunluk var. Çünkü hani doktoramı yurt dışında yaptım. Postdoc'u yurt dışında yaptım. O sırada bir sürü işte konferanslar bir şeyler oldu. Hı hı. Şimdi artık doymuş durumdayım ve hani yani öyle çok merak ettim. Şuraya gideyim, buraya gideyim diye bir şey çok kalmadı.
Bana da
o
nasip
yüzden martılardan şey yapabiliyorum. Böyle keyif alabiliyorum.
Bana da nasip olabilir mi?
Olur olur. İstenilen her şey olur ya. Ben eminim buna. İstemek evet. yeterli.
Bence de öyle. O zaman hocam hazır bu gelişmek falan filan demişken. Şimdi sürekli bilgiler güncelleniyor. Sürekli yeni bir şeyler geliyor. Yeni bir bilgi öğreniyoruz. Sürekli günceli takip etmek yorucu mu sizin için? Ya da sürekli bir gelişmek zorunda kalmak mesela. Bu sizin için yorucu oluyor mu?
Ya aslında evet şöyle. Yani kendi standartınıza göre bunu yapamıyorsunuz. Yani beni bıraksan şu anda hiçbir işim olmasa mesela bölüm başkanlığı şu bu işte. Ben oturur okurum yani. Bütün dünyanın literatürünü okurum. Tabii ki bunu yapamıyorum ve bu beni tabii ki rahatsız ediyor. Yani kendi alanımda da bazen güncel gelişmeleri öyle çok yakından takip edebilir durumda değilim ne yazık ki. Ama şöyle araştırma yapıyorsanız zaten ister istemez sizin uzmanlık alanınızdaki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Çünkü onlarla onları kullanarak araştırmalarınızın kalitesini arttırıyorsunuz. Bu da sizin her zaman yararınız oluyor. Daha iyi yerde yayın yapmak, daha önemli bilgi, bulgular üretmek. Daha sağlam bulgular üretmek şeklinde. Ben bu yönde kendimi epey hani geliştirdim diye düşünüyorum. Çünkü şimdi ben Devlet Üniversitesi'nde 10 sene geçirdim ve çok iyi bir üniversiteydi. Boğaziçi Üniversitesi tabii yani standartlar yüksek ama üzerimde hiçbir baskı yoktu. Tamamen otonomdum. Kimse bana şöyle araştırma yap, bu kadar yap, fon getir hiçbir şey demedi. Ve ben burada hani oturup böyle şey yapmadım, durmadım yani. Ne yazık ki Devlet Üniversitesi'ndeki birçok özellikle daha hani statü olarak biraz daha düşük yerdeki insanların birçoğu ne yazık ki bu sistem içinde tabii hiçbir şey yapmaz hale geliyor. Özellikle profesörlüğünü aldıktan sonra. Çünkü profesörlüğü artık alana kadar maaşın artıyor. Evet. Maaşın maksimumu ulaştırdıktan sonra başka işlerle uğraşmaya başlıyorlar. Yani biliyorum ikinci elden, hikayelerden. Ne yazık ki bu kötü bir sistem, iyi değil. Öbürü de kötü yani sürekli bir şey yap ve teşvik al. Yani her şey öyle teşvik üzerine de olmamalı. O da kötü. Evet. Ama evet yani bir baskı olmadığı zaman da ben hani bir şeyler yapabildim diye düşünüyorum. Bunun da çok ekmeğini yedim yani çok meyvesini topladım. İyi hissettiriyor. Bir kere kendinize saygınızla evet. ilgili bir şey.
Evet.
İkincisi hani uzmanlaşıyorsunuz bir konularda ve çok kritik katkılar, eleştiriler yapabiliyorsunuz. Başkalarının araştırmalarına da baktığınız zaman ne bileyim test komiteleri oluyor, işte meslektaşlarınız oluyor ve hani bir şey söyleyebiliyorsunuz, onlar yararlanıyor ya da öğrencilerinizi güncel standartlara göre eğitebiliyorsunuz.
Evet.
Bunu yapmak için tabii ki biraz mecbursunuz ama herkes bunu yapmıyor. Yapmadan idare ediliyor, edilir. Ama keşke evet daha fazla zaman verilse bize, bitirme kaktırma olmasa da daha bol zamanımız olsa daha çok okusak böyle bir şey
daha
var.
Daha çok gelişsek.
Tabii evet. ki. Evet.
Daha çok güncelleşsek.
Evet.
Bir de meraklı olmak önemli sanırım. Yani meraklı olmadan bu kadar şeyi yapıp günceli ne olursa olsun takip edebilmek zor olur bence.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Alanına meraklı
tabii.
olmak şart.
Yani bence temel faktör içsel bir motivasyon ve evet o da merak.
Evet.
Yani bir konuya kafayı takmanız lazım. Ya bunu çözmek istiyor. Mesela ne bileyim cinsiyetle ilgili işte cinsiyet eşitliği dersiniz. Yani bu konu sizin için önemlidir. Ve bunun üzerine okursunuz, edersiniz, uzmanlaşırsınız. Çünkü kişisel bir yerden bir şeyiniz var, yatırımınız vardır.
Evet.
Yani bu çok iyi bir motivasyon aslında. Bazen sizi tabii yanlı hali de getirebiliyor. Bilimsel nötrlükten de, objektiflikten de tabii uzaklaştırabiliyor. Ama orada o dengeyi, bilimsel eğitiminiz iyiyse o dengeyi yakalarsınız. Ama böyle bir şey lazım yani. Kişisel bir yatırım lazım bence.
Her zaman gelişmek lazım.
Kesinlikle. Benim aşırı merak ettiğim bir şey var hocam. Ben çevremde de çok görüyorum. Bu arada ben psikolojiden uzak bir insanım. Hı-hı. Reklamcılık okuyorum ama çevremde çok şey var. Mesela psikolojiye inanmayan, Hı-hı. bilime inanmayan. Hı-hı. Siz bunun bir öğreticisisiniz sonuçta. Hı-hı. Ve bu yüzden sizin görüşünüzü merak ediyorum. Hı-hı. Neden bilime ya da psikolojiye inanılmaz hocam? Neden yani?
Vallahi şimdi bayağı çetrefilli bir soru aslında.
Şimdi psikoloji... Ayrı bir podcast konusuymuş.
Evet, ayrı bir bölüm konusu aslında. Yani çok güzel çalışmalar da var bunun üzerine. İşte ne bileyim, yakın zamanda bizim alanda da işte komplo teoriciliği mesela, bilim karşıtlığı gibi konular daha ciddi, sistematik çalışılmaya başlandı. Ama ben o bulgulardan ziyade biraz daha basit bir yerden bir şey getireyim. Yani bilim tabii karmaşık bir şey. Çok fazla hipotetik, olasılıksal, sembolik düşünce gerektiren bir şey. Dolayısıyla sezgilere her zaman o kadar hitap etmiyor. Siz daha basit, hani daha böyle sezgilere dokunan sistemlerle çok daha kolay yakalayabiliyorsunuz insanları. Her alanda bu geçerli. Politika da zaten dibine kadar böyle. Çünkü güruhlar o şekilde yönleniyor, o şekilde yönlendiriliyor. Ama hani bilim, yani bir böyle hayatı anlayayım, kendimi anlayayım diye bir sistem arayışında olan insanlar da ne bileyim astroloji gibi çok daha belki sezgisel bir tarafı olan, daha basit, kategorik düşünmeyi sunan şeylere kapılıyorlar. Yani psikoloji okuyacağım diye gelmiş öğrenciler için de bu, içinde bile bu çok şey, çok hani yaygın bir istediğim şey, durum. Dolayısıyla biraz bu yönden bilim biraz şey, dezavantajlı. Orada da aslında çok kritik bir fonksiyon var. Bizim toplumda da çok zayıf olan bilim, yani bilimle ilgili iletişim. Yani işte gazeteci, işte o gazetecinin yani durumunu gördünüz, anlattım size. Yani orada o, nasıl diyeyim, aralığı dolduracak bir köprü yok yani. Halka hani anlatacak şekilde bu sonuçları, bizim bulgularımızı mesela derleyip toplayıp daha günlük hayattaki dile benzer bir şekilde sunacak ortamlar çok şey, çok az nispeten. Böyle olunca topluma da ulaşamıyorsun. Bir kitap yazsan da kim okuyacak zaten gibi. Hani böyle çok kısıtlı bir etkin var. Dolayısıyla bilim karşıtlığı çok daha kolay, sezgilere hitap eden bir sürü komple teorisi bulabilirsin. Bir sürü başka alternatif sistem bulabilirsin. Sıradan bir insan için bunlara kapılmak çok daha kolay.
Evet. Psikolojiye de bu sebeplerde inanılmıyor.
Yani tabii şimdi psikoloji daha da hani böyle tedirgin, kırılgan bir yerden geliyor. Çünkü bir kere çok genç bir bilim. Yani hani 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış bir bilim. Daha hala genç. Hala emekleme, bana sorarsanız hala emekleme sürecinde. Fark etmez. Çünkü ne, hangi yerdeyse oradan alıp oradan ileriye götürmeye çalışıyoruz. Yani çok fark etmez. İster ben 1930'larda çalışıyor olayım, ister 2000'de çalışıyor olayım, fark etmeyecek. Yani bilimi öteye götürmeye çalışıyoruz. Yani bu alanda bilim olmasın mı? Ne bileyim, insanlar çünkü eleştirebilir, diyebilir ki ya işte bu çok karmaşık, tam bilim değil, bulgularınız tutmuyor. Mesela replikasyon krizi var. Yani bulguları tekrarlamakta zorluk çekiliyor. Amerika'da bir araştırma yapmışlar, Türkiye'de yapıyorsun, çıkmıyor aynısı. Ya çıkmaması kadar doğal bir şey olabilir mi? Tabii ki çıkmaz. Başka bir sürü tabii orada mesele var, onları bilmiyorum ama yani hani buralardan falan mesela bir de saldırı oluyor. Şimdi peki ne yapalım? Biz bu alanı bırakalım, çıkalım mı yani? Hani bu alan olmasın mı? Ya burada da bilim olacak tabii ki. Her konunun bilimi olacak.
Ki varız yani. Evet, var olan bir şeyden bahsediyoruz. Var, varız.
Tabii. Buradayız. Çok ciddi bir altyapısı var. Aynen. Yani diğer bilimlerden modellediği birçok şey var. Birçok yani bulgu, deneyim, teori, yani bunların üzerine devam ediyor şu anda.
Evet.
Yani psikolojinin bilim olduğu ile ilgili bir şüphe yok. Bilimselliği ile ilgili eleştiriler her zaman her bilimde olduğu gibi, her alanda olduğu her gibi alanda psikolojide olduğu de var. Ama psikoloji bilim değildir diyen insan ne, yani bilmiyor kısacası ne hakkında bahsettiğini.
Ben de aynı fikirdeyim.
Bir de bir böyle nasıl diyeyim, hani indirgemeci bir yerden, yani reductionism anlamında şöyle bir eğilim var. Yani ya psikoloji işte çıkıp zannediyorlar ki oturduğumuz yerden mesela teoriler üretiyoruz. Halbuki görgül bir alan. Yani lab deneyleri yapıyoruz. Yani beyni topluyoruz sürekli. Şimdi böyle zannediyor ve işte asıl yani beyni anlayınca her şeyi çözeriz diye bakıyor. Çünkü beyin onun için böyle elle tutulur bir şey ve işte böyle ne bileyim göz boyayan fMRI, EEG falan aletler var. Böyle şeyler takıyorsun. Değil mi?
Yani okuyor.
Onlar için bir bütün. Lobları olmayan. Sadece bir bütün. Cebize benzeyen bir bütün.
Evet. Yani beyni anlayınca bitecek falan diye zannedenler var. Onlar da çok bence büyük yanılgı içinde. Bu tartışma konusu ama bu defalarca tartışılıp bu anlatıldı ama ne yazık ki kabul etmiyor insanların bazıları.
Yani bazen insanlara da bazı insanlara da bazı şeyleri zaten kabul ettiremeyiz yani.
Evet, olabilir,
herkes
tabii.
Her şeyi olmuyor, kabul etmek zorunda değil.
Tabii.
Evet ama varız işte, buradayız.
Tabii canım, tabii.
Biz buradayız.
Yani bir yere yok olmuyoruz. Yani öğrenciler öyle tedirginliklere kapılırlar çünkü öyle şeyler duyuyorlar etraftan. Böyle bir şey yok. Psikoloji çok lazım ve hiçbir yere gitmiyor.
Gelişiyor, lazım olduğunu da her gün daha fazla görüyoruz.
Kesinlikle. Evet.
Psikolojiye inanmayanlar için onlara inandıracak bir cümleniz var mı hocam?
Depresyondan, ağır depresyondan kendi başınıza çıkmaya çalışın.
Mesela, hadi inanmayın.
Şimdi burada işte mesela o indirgemeci şey devreye giriyor. Çünkü birisi çıkıp şey diye, tamam da yani psikiyatriste giderim ilaç alırım diyecek.
Ya öyle değil işte.
Peki o zaman soruyu ben şu şekilde revize edeceğim. Sadece ilaçla çık hadi bakalım. Ne olacak bakalım yani.
Aynen öyle.
Dolayısıyla hani şimdi bununla ilgili bir sürü tartışmaya girilebilir tabii. Yani ne dediğim, yani bir şey ifade etmeyebilir dışarıdan bakana ama.
Evet.
Yani psikolojiyi biliyorsanız buradaki şeyleri görüyorsunuz, tehlikeleri görüyorsunuz. Sadece ilaçla tedavi olmanın tehlikesi mesela.
Evet, yani ben gerçekten bir yola girdim mesela. Hayat kalitemi yükseltmek için terapiye başlamalıyım dedim ve başladım. Yani cidden bundan çok önceki 5 ayla o 5 ayın sonrakini şu anki ben arasında dünya kadar fark var. Keşke insanlara bunu gösterebilsem ve vallahi keşke bravo. Görebilseler. Evet,
bravo, paylaştığın için sağ ol. Yani kesinlikle bence modern hayatta terapi neredeyse hani gerekli bir şey.
Herkes için.
İnanılmaz karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Yani inanılmaz tehditlerle hani sembolik düşünceleri çok gelişmiş durumda ve yani sizden çok uzakta olan bir şeyi tehdit olarak algılayıp kaygı üretebiliyorsunuz. Evet. Bunda nasıl başa çıkacağız? Bu bize ilkokulda öğretilmiyor.
Çok kötü artık. Gençlerin hali de kötü gerçekten. Evet, biz mahvoluyoruz yani. Hepimizin ihtiyacı var. Ben de başlayacağım. Ben de başlayacağım. Az kaldı.
Peki hocam, bilim sizce lüks müdür? Yani bilim için denilebilir mi?
Valla bilim bence lüks değil. Şimdi bilim adına yapılan her şeyi ben nasıl diyeyim? Tasvip etmiyorum ya da gerekli bulmuyorum. Yani çünkü bilimin içinde, akademinin içinde ne yazık ki kariyerizm de çok var. Yani hani artık böyle şimdi siz hedefi yayın üzerinden, performans metrikler üzerinden belirlerseniz hocalar da yavaş yavaş yayın yapmak adına yayın yapmaya başlar. Ama o yayınların içeriği tabii ki biraz da boşalmaya başlar. Bu şekilde ciddi tabii sorunlar var. Dolayısıyla yapılan her şeyi tasvip ediyor veya gerekli buluyor değilim. Birçoğumuz belki hiçbir şeye, belki hiçbir zaman dokunmayacak şeylerle de uğraşıyoruz bazen. Ama bilim geneli itibariyle kesinlikle lüks değil ve lüks şartlarda da her zaman yapılmış bir şey değil. Çok zor şartlarda, atıyorum Ivan Pavlov, hepiniz bilirsiniz psikolojide. Yani son nefesine kadar çalışmış bir insandır ve psikoloji tarihinde anlatıyorum bunu. Şöyle bir anekdotu var, yani kışın çocuklarının falan hani doğru düzgün yiyecek bir şeyi yok. Yani evi ısıtamıyorlar ve eşi şey yapıyor, hani isyan ediyor. Ya yeter hani bir şey ayarla diyor. Hani bir yemek getir, bir şey ısıtıyor falan. Kadın ne diyorsun be diyor, işte benim kelebeklerim ölecek burada falan. Yani soğuktan hani çalıştığı şeyler böyle. Orada adamın
emek verdiği.
Başka yani bilim veya şeyi düşünün yani şimdi isimlerini. Fernand Braudel miydi? Bir de Gramsci vardı galiba sosyolojide hani. Şeyde hapishanede nasıl diyeyim, en büyük eserlerini yazmış insanlar
evet,
var.
Evet.
Yani bilim lüks değil, lüks şartlarda yapılmak zorunda olan, yapılan bir şey de değil. Ve bilim bence insanlığın hani aydınlanması, hani biraz artık nasıl diyeyim, gerçek insan potansiyelini değerlendirmesi yönünde bence yaptığı en geniş nasıl diyeyim işbirliği ağı, en oluşturduğu en geniş global işbirliği ağı ve en önemli şey.
Sanki şu zamanlar birazcık bilimi lükse bağlıyor gibiler. Bana öyle geliyor. Eskiden dediğiniz gibi evet, insanlar gerçekten bir bilim ortaya koyabilmek için çok zor şartlarda yol almışlar ama sanki şimdi birazcık daha hani bilim yapabilmek için şunlara ihtiyacım var benim. Bunlar sağlanmadan ben bunları yapamam. Sanki birazcık daha kolaya kaçmak gibi mi desem insanlar açısından. Evet.
Mesela biz lükse biraz düşkünüz bence. Rahata da alışkınız. Öyle yetişiyoruz ya da. O yüzden mi oluyor?
Evet. Evet. Birazcık daha eskilere göre daha lükse düşkünüz. Bu da birazcık daha isteklerimizde, arzularımızda bu tarz şeylere sebep olabiliyor diye düşünüyorum.
Rahata alışkınız, evet.
Biraz katılıyorum. Yani bu yönden gençleri çok eleştirmek istemiyorum. Çünkü onların hayatlarında çok bizde olmayan çok değişik zorluklar da var.
Evet.
Ama evet yani şimdi insan şeye alışınca biraz farklı bir yere gidiyor. Yani doğuyorsun ve şu sistem içindesin. Yemek sepetinde bir şey tıklıyorsun, önüne
evet,
yemeğin
geliyor.
Yani her şeye böyle bakmaya başlıyor insanlar.
Evet.
Fakat yani çok zor şartlarda bizden bir iki kuşak öncekiler özellikle. Yani düşünsenize personal computer diye bir şey yok. Yani sizin bir laptop bırak, yani bir desktop bilgisayarınız falan yok ve datayı mesela böyle punch kartlar denen delikli kartlarla falan okutuyorsunuz. Böyle devasa bir bilgisayar, üniversitede bir tane olan, bir acayip bir depoda olan bir şeye oradan okutarak datayı analiz yapmaya çalışıyorsun. Ondan önceki kuşak elle yapıyor bütün bu analizleri
evet.
falan. Yani çok ciddi hani böyle zorluklar içinde çok kıt şartlarda yapılmış bir şey. Yapılabilir de ben mesela Boğaz içindeyken üstümde hani fon getir baskısı hiç olmadığı için araştırmalarımda yani neredeyse hepsini kendi şeylerimle, nasıl diyeyim, çabalarımla yaptım. Hani elimdeki imkanları kullanarak yaptım. Fon alsam alır mıydım? Alırdım. Fon alınca ne olur? İşte laptop alayım, öğrencime de laptop alayım. İşte en iyi tarafı öğrenci burs vermek. Ona bir şey demiyorum. O benim hatam aslında. Fon alıp burslamalıydım öğrencileri. Şimdi yapıyorum onu ama hani ya laptop alayım, şunu alayım, bunu alayım. Ya tamam ama hani bunlar bilimin şartı değil aslında bence.
Evet.
Şimdi alanına göre evet. Tabii çok değişiyor bu arada.
Evet, o
yani onu da söylemek lazım. Birisi EEG ile çalışıyorsa hani o EEG makinesinin hani maintain edilmesi nasıl diyeyim hani işte bakımının yapılması. İşte ya yani o farklı bir şey. Yani wet lab dediğimiz böyle hani daha biyolojik kısmı olan ya da ne bileyim yani okullara gidiyorsun, sahaya iniyorsun falan onun hani ulaşım şeyleri falan. Onlara bir şey demiyorum tabii ama evet dediğiniz yönde biraz ben de aynı düşünüyorum ama bunu söylemiyorum. Çünkü gençlerin de böyle moralini bozmak istemiyorum. Yani siz çımarıksınız falan demek olmuş demiş olmak istemiyorum.
Ya biz de bence kendimizi eleştiriyoruz ama bizim bir de tek bir sorunumuz daha var. Böyle çok kendimizle yüzleşemiyoruz bence. Ya da kendimize çok açık olamıyoruz ama farkındayız her şeyin. Hmm. Öyle bir durumumuz var bence.
Hmm.
Bilmiyorum öyle. Sizce öyle, evet. Öyle mi düşünüyorsunuz?
Var.
Olabilir.
Yani ister istemez dediğiniz gibi bir tıkla artık her şeye ulaşabildiğimiz için. Mesela benim için belli bir süreye kadar sabah kahvaltısı diye bir şey yoktu. Bir tıkla yemeğim geliyordu. Ve ben kahvaltımı yapıyordum. Daha sonra dedim ki ben neden bunu yapıyorum? Kendimi neden kolaya alıştırıyorum? Bu kendime yaptığım çok büyük bir kötülük dedim.
Evet.
Kalkıp bir şeyleri kendim yapmalıyım. Kendini insan böyle böyle aslında bir şeylerin farkındalığını işte edinmek çok önemli burada.
Evet.
Belki birazcık farkındalık açısından geç kalıyor olabiliriz.
Evet.
Eskilere göre diye düşünüyorum. Evet. Kolaylaştığı için her şey farkındalık da birazcık
kesinlikle
indirgeniyor gibi geliyor
tabii,
bana.
Tabii.
Biraz zor fark ediyoruz sanki her şeyi.
Evet, kesinlikle.
O yüzden de yani bir şeyleri fark edip o konuda birazcık kendimizi geliştirmek birazcık daha zor olabiliyor
zaman
sanki.
Zaman alıyor yani. Geç oluyor. Ne bileyim siz 10 yaşınızda farkındaysanız nesil farkı. Biz 25 yaşında fark ediyoruz o farkındalığı.
Olabilir yani şimdi ben mesela 10 yaşında kendimi düşünüyorum ne bileyim yani işte anahtarım vardı kendim gidip
mesela
çıkıyordum eve bilmem ne hani şimdiki çocuklar çok hani daha çok daha korunaklı yetişiyor
İnsan,
ve
evet.
Bunun çok da iyi bir şey olduğunu da düşünmüyorum
ben de
aileleri eleştiremem ama yani
bazı
şeyler var çünkü bir şeye doğru bir çaba harcayıp onu hani kendi yanlışlarınla
kesinlikle
keşfederek yapmayınca onun değeri de kalmıyor
evet.
Yani bu yüzden ben mesela hayatım çeşitli zihinsel mekanizmalar tabii bunu destekliyor mesela bilişsel çatışma hani kognitif dissonance tarzı bir şey. Bir şeye ne kadar çaba harcarsan o kadar değerli hale geliyor.
Evet.
Ve burada hani biz böyle teknolojik bir eşiği geçtik. Fazla kolaylaştı işler.
Kesinlikle.
Ben şimdi buna mesela biraz kendimce mesela sabah kahve yapıyorum. Şimdi bir kahve makinesi aldım. Bir noktadan sonra daha hızlansın diye ve böyle bir artık kahvenin hani şey değeri azaldı. Yani böyle hemen yapıyorsun falan.
Aman,
ve şey geri döndüm biraz. Kahveyi elle çekiyorum. 10 dakika falan sürüyor. Sonra bir şeyle demliyorum kendim böyle.
Şimdi daha keyifli
döndüm.
Değil mi ama?
Çünkü
daha
yani
değerli.
Bir, evet yani.
Daha keyifli
evet,
bence
aynen.
De.
Evet kesinlikle. Orada bir çaba veriyorsunuz. Yani onunla bir ilişki kuruyorsunuz. O kahvenin kokusunu alıyorsunuz. Biraz da zamanı yayıyorsunuz.
Güzel, evet.
Ve
oh.
Şeyi bekliyorsunuz. Gelecek hani ödülü bekliyorsunuz. Mutlulukla ilgili en kritik bu çağda kaçmış olan şey budur. Ben bunu şeyden hatırlıyorum. İlk bilgisayarım bana alındığı zaman 13 yaşında falandım. Çok yaygın bir şey değildi. Yani evlerde Commodore, Amiga falan böyle konsollar vardı ama hani bilgisayar çok yaygın değildi. Ama ben çok istiyordum. Yani bir konsolum olamamıştı. Commodore falan alamamıştık
bilgisayarım
ama.
Bilgisayarım olsun.
Bilgisayarım olsun yani ve 6 ay boyunca falan bir broşür vardı. Alacağımız şirketten böyle aldık bilgisayarlar var. 6 ay boyunca
çok
o
güzel.
Broşüre bakarak fantezi kurdum. Hayatımın en belki mutlu dönemi. Ve sonunda
çok
o bilgisayar
güzel.
Gelince tabii inanılmaz değerli bir şeydi. Şimdi bu kalmadı artık.
Evet.
Bu
çok
arada ekonomik sıkıntılar tabii ki var. Hani
evet.
Kimse
o,
yanlış anlamasın.
Tabii ki.
Yo, evet. Eleştirel bir yaklaşım
falan.
Değil.
Öyle bir yerden
evet.
Yani. Evet.
Öyle
ya.
Bir yerden gerçekten gelmiyoruz.
Aileleri
durum belli.
De, dediğimiz evet. Gibi eleştiremiyoruz. Şimdi dediniz ya. Aile şimdi biraz daha korunaklı davranıyor çocuğa ya da her şeyi hemen vermek istiyor. Bence onun biraz sebebi de çevresel faktörler. O yüzden eleştirilmez aile sanırım değil mi? Eleştiremeyiz burada.
Evet.
Korkulu bir dönemdeyiz çünkü.
Daha çevreden gelebilecek tehditlere açık olduğumuz bir dönemde olduğumuz
evet.
için.
Evet evet. Yani çok
o dönem evet
tabii.
O birazcık daha aileleri koruma içgüdüsünü içine
tabii haklılar evet, o konuda. Ben onu direkt olarak eleştiremem. Ama işte onun da başka kötü sonuçları oluyor.
Aynen. Evet. O da işte çocukları ister istemez yaptıkları her şeyde aileyi arama. Kendi başlarına bir şey yapamama, devam edememe gibi.
Krizlere girme, ağlamalar falan yani.
Evet.
Benim ofisimde ağlamış bir sürü öğrenci var. Ya sakin ol yani, bir not bu veya bir ders. Yani dur bakalım ne oluyor ya, bu kadar ağlayacak bir şey var mı
yani
falan.
Biz çok... Galiba yine sizden sonra biz de birazcık daha özgür büyüyen bir nesildik. Bizden sonrakiler bence daha kötü oldu. Özellikle 2005-2010'dan sonrakiler birazcık daha
böyle
kötüleşti.
Böyle şey diye adlandırıyorum ben bunu. Biz son sokakta oynayan çocuklardık. Biz evet. 90'ın sonundayız. Yani 98-99'dan sonra kimse sokakta
aynen,
oynamamaya
2005-2010'dan
sokakta
sonra.
Sokakta oynamak çok kritik bence.
Gerçekten çok kritik.
Bence de. Ya ben şeyi hatırlıyorum. Birinci sınıfa gittiğimde hani herkes annesiyle babasıyla falan geliyor. Annemle babam ilk ders bitti. Gördüm. Siz niye hala buradasınız
dedim. Ben de öyle. Anne git ya diyordum.
Gidin siz dedim. Mesela şimdiki çocuklara bakıyorum ama mesela kuzenim var. Kuzenimi götürdüler. Kuzenim tüm gün ağladı gitmeyin diye. Çünkü onu alıştırdılar. Hemen hep yanında olmalarını alıştırdılar. Dedim biraz bırakın çocuğu.
Tehlikeli olduğunu da farkında değiller. Ya da çok kötü bir şey yaptıklarının da farkında değiller bence.
Evet,
çocuk
evet.
için.
Farkındalık yok ailelerde. Yani kademe kademe özgürlüğü ve sorumluluğu vermesi lazım. Kesinlikle. Fakat öyle bir kademe kademe ilerleme yok yani. İşte ne bileyim okula başlayana kadar full koruma. Sonra bir anda çocuk dımdızlak kalıyor.
Evet, çocuk
falan.
Ne olduğunu
çok
şaşırıyor.
Kötü.
Evet. Biz hep konuşuyoruz hocam. Bireysellik çok önemli.
Çok önemli.
Birey olmak çok önemli.
Çok önemli. Her podcastimizde söylüyoruz. Çünkü her şeyin sonu buna çıkıyor gerçekten.
%100.
Her sorunun problemi bireysel olamamak yani.
%100 katılıyorum.
Karşındaki insanın seni birey olarak görmemesinden kaynaklanıyor.
İşte burada da kesinlikle ben bunu her zaman savunuyorum. Bilinçli ebeveyn olmak çok önemli bence. Yoksa çocuklarda böyle sorunlar çıkıyor diye düşünüyorum. Evet. Ben hep eleştiririm kendi ailemi bile.
Yani her aile mutlaka bir yerlerden hata yapacak ama
ki.
Çok daha bu çok daha ne bileyim minimal olabilir.
Evet.
Geneli iskeletin iyiyse zaten o ufak hatalardan
gözükmüyor
bir şey olmuyor.
Bile
evet. Ama iskeleti iyi sağlam kurmak lazım. Onu kuramıyoruz hiç.
Evet.
Yani. Ben o yüzden hep şey derim, aileler kırık egolu çocuk yetiştiriyor sürekli. Yani bozuk egolu insanlar yetiştiriyorlar Türkiye'de.
Çünkü
fabrika
kendi
gibi.
Ebeveynleri olamıyorlar. Evet, önce kendi ebeveynleri olup sonra çocuk için bir şeyler yapsalar belki daha iyi olabilir ama insan kendi ebeveyni olmadan çocuk yaptığı zaman bazı problemler maalesef ortaya çıkabiliyor.
Evet.
Peki hocam, bilimin kırılgan olduğunu söylüyorlar. Bilim diyorlar kırılgandır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ya şimdi buna katılıyorum genel olarak ben. Çünkü insan aktivitesi bilim. Yani bilimi böyle çok idealleştiriyoruz işte ne bileyim çok yüce bir yere koyuyoruz. Elbette yapabileceği şeyler ve amacı itibariyle çok çok değerli bir şey dediğim gibi önceden. Ama kırılgan da tabii ki çünkü insan aktivitesi. Ve insanın birçok sorunu bilimsel aktivitelere de yansıyor.
Evet.
Örneğin çıkar çatışmaları yani akademideki teşvik sistemi işte yayın yapıyorsun doçent oluyorsun, yayın yapıyorsun profesör oluyorsun, yayın yap. Peki yayın yapmak için ne lazım? Bir şey bulmak lazım. Yeni bir şey. Yeni bir etki buluyorsun mesela. Yeni bir ilişki keşfediyorsun iki değişken arasında. Bu yeni bir şey olunca basabiliyorsun. Bir şey bulamazsan yani test ettin çıkmadı. Yokmuş bu ilişki. Bunu basamıyorsun. Bunun da mantıklı bir tarafı da var. Çok çetrefilli şeyler, konular. O yüzden kısaca anlatacağım. Ama hani bunun üzerinden böyle bir şey doğuyor. İşte yayın adına yayın. Ondan sonra bu yayınlardaki verilere bakıyorsun. Bu veri nasıl üretilmiş? Yani bu sonuç nasıl ortaya çıkmış? Yani bakıyorsun ki data bayağı masajlanarak. Hani böyle hani şimdi alırsın birisini mesela sorgularsın. Sorgularken üzerine biraz gidersin. Bir iki yani yön verici soru sorarsın. Biraz korkutursun. Yani istediğin aslında itirafı çıkartırsın. Olmuyorsa işkence yapar çıkartırsın. Biraz buna benziyor. Yani datayı masajlayarak. P hacking diyoruz buna çünkü P değeri var işte istatistiksel olarak hani anlamlı değil
key
falan
value.
Diye. Ve evet hackliyorlar yani datayı diyelim. Ya böyle bir sorun var. Bu genele de yayılmış bir sorun. Özel böyle şey değil yani spesifik birkaç yerde gördüğümüz bir şey değil. Ne yazık ki genele yayılmış bir şey. Dolayısıyla bilimsel literatürün büyük kısmında bir hani ben şey gibi hayal ediyorum. Yani bir okyanusta yüzüyorsunuz ve her taraf çöp dolu. Bunlar bulgular. Bulgu olduğu söylenen şeyler. Cevherler var. Fakat Yani cevheri bulmak zor. Hangisi cevher? Yani elinize atıyorsunuz, çöp mü çıkacak, cevher mi çıkacak? Bir arayış içine giriyorsunuz. Yani literatürün durumu açıkçası bu. Şimdi meslektaşlarım bana kızıyor bazen. Yok çöp değil işte, aman öyle değil, böyle değil. Sen niye insanları şey yapıyorsun? Ama araştırmalar gösteriyor ki aslında öğrencilere bu kırılganlıkları öğrettiğin zaman, nereden kaynaklandıklarını öğrettiğin zaman aslında bilime olan inançları falan azalmıyor. Hatta daha da motive bile oluyorlar.
Evet.
Çünkü şu andaki durumumuz bu. Gelişmesi gereken şeyler var. Ve benim hayatım açıkçası akademik olarak bu farkındalıklar artıp harekete döndükten sonra şenlendi bir bilim insanı olarak. Yani ben bir noktada hani doktoradan sonra birkaç sene yani ben bu şekilde bilim yapmak istemiyorum falan diye gezdim. Çünkü gerçekten bana aklıma yatmayan pratiklerle veri analizi falan yapılıyordu mesela. Ve yani çok görgül bir şey üretmedim, araştırma üretmedim. Daha çok teorik şeyler yazarak idare ettim kariyerimi. Sonra bu açık bilim hareketi diye bir şey çıktı ve bütün bu benim böyle sıkıntısını çektiğim şeyleri takır takır dile getirip bu böyle olmaz, böyle olmalı falan diye çözümlerini önermeye başladı. Ve orada bir devrim oldu tabii ve ben acayip keyif alarak tekrar araştırma yapabilir hale geldim. Dolayısıyla çok harika bir zaman şu anda bence psikolojide mesela bilime girmek için. Bu arada psikoloji özelinde konuşmuyorum. İnsanlar hiç böyle şey buradan şey çıkar mı? Aa psikoloji bakın bilim olamamış. Ne bileyim kanser biyolojisi işte ne bileyim ekonomi falan farklı bir sürü alana gidiyorsunuz aynı sorunlar var. Bu bilimin değerini düşürmez. Ama bilimin zorluklarını ve kırılganlığını gösteriyor bence net şekilde.
Evet.
Doğru.
Yani zor, gerçekten zor. Evet. O kadar bilginin içinde, o kadar verinin içinde kaybolmamak ve hani
onları düzgünce harmanlayabilmek, mantıksal
aynen,
çerçeve.
Doğru demeyeyim ama gerçek olana ulaşmaya çalışmak gerçekten çok zor.
Evet, işte sistem bunu teşvik etmiyor mesela. Ve şey çok iyi dedim bu gerçeğe doğruya ulaşmak şeyini. Çok güzel söyledin çünkü yine psikoloji tarihi dersinde gösterdiğim bir Gestaltçı bir Max Wertheimer diye bir psikolog var işte 800'lerde doğup 1900'lerde bir noktada ölmüş bir insan. Onun böyle harika bir şeyi var. Keşke önümde olsa da okusam. Yani doğruya ulaşma iradesi ve isteği olmadığı sürece bilim çöker diyor. Bilimi bırakın insan da çöker diyor. Kendisinin trajik bir karikatürü haline gelir diyor insan. Yani ama sistem de bunu tam olarak teşvik etmiyor. Yani doğruyu mu arıyoruz biz, gerçeği mi arıyoruz yoksa yayın mı yapıyoruz, puanlar mı topluyoruz, maaş mı arttırıyoruz, ünvan mı kazanıyoruz, ne yapıyoruz? Yani bunlar biraz karışmış şeyler bence.
Birazcık o konuda insan kendini bilmeli bence. Yani,
%100. Yani evet.
Hani ben ne için buradayım diyebilmeli. Kesinlikle. Para evet. için mi buradayım, maaşım artsın diye mi buradayım? Yoksa ben gerçekten ileride baktığım zaman buraya bir şeyler katabilmişim diyebilmek için mi? Yani bu aslında alan, yani hayatta yaşadığımız her alanda böyle. Bir şeyler katabilmek, bunu istemek, başka insanlara dokunabilmek.
Evet.
Her zaman istemeliyiz bence ama işte bazen bazı insanlar bunu istemeyebiliyor. Sadece bir statü olarak görebiliyor orayı.
Evet. Yani evet şimdi mesela öğrenciler ama buna çok böyle saf iyi niyetlerle giriyorlar aslında çoğunlukla. O yolda işte bozuluyorlar. Sistem onları çürütüyor aslında.
Evet.
Dolayısıyla ben öğrencilere hep şey diyorum. Bakın sizin çok saf sezgileriniz var. Dolayısıyla bir bilimsel makale okuduğun zaman ya da ben size bir şey anlattığım zaman bu sezgilere dayanarak eleştiri yapın. Bunları ciddiye alın. Bunları böyle şey yapmayın. Hani kapatmayın falan diyorum. Çünkü o sezgiler bir noktada bu sistemin içine girip yükseldikçe yok olmaya başlıyor ve başka şeylerle değiştiriliyor yerleri. İşte statü, ün, ne bileyim takdir görme, işte tabii ki para kazansınlar, tabii ki ünvan artsın bunları
tabii
yapmayın
ki.
Demiyorum.
Evet.
Yani kayıyor amacımızın ne olduğu. Çünkü bilime kimse ben yayın yapacağım diye girmiyor.
Evet.
Ben bir sürü yayın yapmak istiyorum değil. Doğruyu keşfetmek istiyorum. Topluma yararlı olmak istiyorum. İnsana yararlı olmak istiyorum diye giriyorlar.
Evet. Şu anda birçok insanın hayatında aa bakın şu şundan kaynaklanıyormuş dediği yerde aslında o insanların yaptığı bilimden dolayı bunu konuşabiliyorlar.
Evet, tabii.
İleride de bunu konuşabilmek için yine insanların yaptıkları çalışmalarda bence bir şeyler katmaya çalışmaları gerekiyor. Yani statü bilmiyorum birazcık daha insanın egosunu tatmin etmesi ama işte sizin dediğiniz gibi başka insanlara katabilecek bir şeyler üretmek de insanın kendi saygısını beslemesi diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Bence de. Evet.
Peki akademisyenlikte usta çırak ilişkisi var mı hocam?
Yani alanına göre de çok fark eder diye düşünüyorum. Hı hı. Bazı alanlarda gerçekten böyle birebir bir deneyim aktarımı çok daha önemli oluyor.
Evet.
Bizim alanda da nispeten önemli ve var bence böyle bir şey. Yani lisansüstü eğitim bundan ibaret aslında biraz. Ve çok etkiliyor yani öğrencinin ne tarafa doğru yüzünü çevirdiğini. İşte bu tür hani kırılganlıkları böyle hasır altı mı ediyorsunuz? Yani sadece amaç yayın yapmak mı gibi ona yaşatıyorsunuz. O da onu norm olarak belliyor öyle olursa. Oradan evet. devam ediyor. Yoksa hani onu uyandırmaya mı çalışıyorsunuz? Hani daha sağlam bir altyapı mı kurmaya çalışıyorsunuz? Oradaki usta çırak ilişkisi var bence. Önemli bir şey. Benim şu anda iki tane lisansüstü, yüksek lisans öğrencim var. Yani pırıl pırıllar. Ve yani geçen birisi şey dedi. Hani kendimi övmek gibi olacak aslında ama. İşte bir kongreye gitmiş. Ya şeyi fark ettim hocam dedi. Ben soru sorabiliyorum, eleştirebiliyorum yapılan işleri falan. Hani gerçekten güzel. Bir fark yarattığını hani bizim çalışmalarımızın hissettim falan dedi. Yani bu zaten sizin alabileceğiniz bence en yüksek tatmin akademide. Yani
evet.
Bütün çok çaba güzel. Bence şu olmalı. Boynuz kulağa geçsin böyle mi derler?
Evet.
Boynuz kulağa geçsin. Ama evet ego sorunları akademide biraz oluyor. Yani her alanda vardır ama şimdi bazı hocaların yani tanık olduğum, duyduğum şeylerden yaklaşımları biraz farklı oluyor. Yani
evet.
ben bunu bilmiyorsam sen bilemezsin diyor mesela.
Sen nereden bileceksin?
Sen nereden biliyorsun?
Öğrenciye
diyor.
Mi diyor bunu?
Öğrenciye diyor evet,
evet
direkt
ben
olarak.
Ben bununla karşılaştığım çok oldu.
Evet. Yani bu yanlış bir yaklaşım.
Bence de.
Sorgulayabilirsin ama bu şekilde değil. Dolayısıyla
ki herkesin herkesten öğreneceği bir şeyler vardır.
Ya kesinlikle
vardır.
Ya. Bence hiç küçümsenmemeli. İşte evet. insanlar orada biraz ben şunu görüyorum akademisyenlikte. Yanlışım varsa düzeltin. Böyle doktor öğrencileri yaşları biraz daha bize yakın oluyor hocam onların. Yani lisans öğrencilerine yakın oluyor. Orada bence şey dengesini tutturamıyorlar. Ben bunu görüyorum. Böyle bir ego savaşı giriyor araya. Ve şimdi yaş yakın, ustalık da taslayamıyor gibi oluyor. O arada o dengeyi kurarken belli yerlerde böyle bir anda eziyor seni.
Evet. Yani şey çok yaygın. Doktor öğrencilerinin bu durumunu çok bilemiyorum. Çünkü benim aslında şu ana kadar bir doktor öğrencisi yetiştirme şansım olmadı. Yani Boğaziçi'nde bir program açtık zamanında ama oraya benim alanımda biri almadan ben oradan çıktım. Şimdi burada açıyoruz bu arada.
Yüz
döneminde inşallah bir doktor öğrencim olacak. Dolayısıyla çok bilmiyorum onu ama evet yani genelde işler statü, güç ve hani nasıl diyeyim gücü kullanarak insanlar birbiriyle
evet.
şey yapıyor.
Evet.
Fakat yani bilimin içinde bence bunun yeri çok az olmalı.
Bence
gerek
de.
Yok. Çünkü size bir öğrenci gelmiş ve yani ne amaçla gelmiş olabilir? Yani
bir şey öğrenecek.
Sıradan bir iş değil bu yani. Kasiyer
evet.
olacağım diye gelmedi buraya. Hani ciddi bir
sürekli bir aktarım gerekiyor. Evet.
Gelmiş. Şimdi siz onu yani güç üzerinden iş yapmaya höt sörtle falan yönetirseniz bitirirsiniz, kaybedersiniz zaten.
Kayboluyor zaten.
Ama tabii bu nereden çıkıyor? Bazen de hani bir şeyler yapması gereken o daha önce söylemiştim hani size destek vermesi gereken elemanlar bazen kazık atıyorlar size. Ben şunu yapmam diyor mesela. Yani araştırmada yapılması gereken bir şey. Ya sen onu yapma da ben mi yapayım? Yani nasıl olacak bu iş? Niye geldin o zaman buraya diyorsun.
Öyle
İnsanlar mi? Bu şeylerden, darbelerden fazla çekinip korktukları için kompanse ederek hep güç üzerinden böyle otorite kurmaya çalışıyorlar.
Evet.
Ben öyle bir yol izlemiyorum ve bunun hani zararını gördüm mü? Hayır. İnsanlara bence iyi davranırsan çoğunluğu o şekilde sana tepki veriyor.
Evet.
Yani
evet.
iyi
nasıl
bir
davranırsan o şekilde geri dönüş alıyorsun.
Alıyorsun. Bir iki tane şey çıkıyor. Böyle ben onları mini şaka diyorum. Yani hani iş yapmamak, kaytarmak adına böyle senin sanki fark etmediğini zannettiği mini şakallıklar yaparak böyle
İş
saçma
yapıyormuş
insanlar
gibi
çıkıyor.
Gözüküp.
Ben o evet ben o insanları direkt hayatıma olabildiğince ekarte etmeye çalışıyorum. Yani yokmuşlar gibi. Ona iş vermiyorum o zaman yapmasın bana ne yaparsa yapsın. Ben onu bir şekilde zaten işler hallolur bir şekilde ben hallederim. İki tane işi ben
evet.
daha fazla yaparım. Sorun değil.
Zorla güzellik
şimdi,
olmaz gibi bir
evet.
şey.
Yani bir de bir iki kişinin yaptığı bir davranışı diğer tüm insanlara mal edemeyiz.
Tam onu diyecektim. Yani kötü örnek üzerinden bir sistem kuruyorsun.
Evet.
Gelmiş sana pırıl pırıl öğrenciler o sistemde senin kötü insan üzerine kurduğun sistem içinde diyorlar ki ama ben bunu bilmiyordum, beklemiyordum. Böyle mi olacaktı bizim ilişkimiz diyor. Yani ona insan olarak değer veremiyorsan labında ne arıyor o kişi? Bence
evet.
çok sakat bir şey yani.
Kesinlikle.
Çok haklısınız hocam. Keşke Herkes böyle olsa da.
Herkes sizin gibi düşünsün.
Yok estağfurullah. Yani ben hani böyle kendimi övmek adına bunu söylemeye başlamadım ama şey.
Doğrusu hani... bu hocam. Övmek evet. değil de doğru ha. gerçekten öyle.
Doğru olduğuna inandım bu. Ben bu yönde evet. çabalıyorum. Bunun biraz daha yaygın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok yaygın değil. Ama evet. psikoloji bölümlerinde bu arada genelde iyi bir ambiyans oluyor bence. İnsanlar evet, arası evet. ilişkilerde
biraz
genelde.
Biraz sizin bilincinizden bence hocam. Biraz da psikoloji insanı böyle anlayabilen bir dal ya.
%100 kesinlikle yani kendini sorgulatıyor birçok şey yani düşüncedeki yanlıklarını biliyorsun ve bir tevazu biraz geliyor tabii ki bundan evet. bu okuduklarından o da biraz yansıyor dolayısıyla evet. bizim bölümlerde genelde iyidir yani öğrenci ilişkileri işte evet, atmosfer çok... yumuşaktır.
Bir
yani.
De şey bence çok o belirgin bence. Bir fark psikolojide şey de vardır eminim ki kendine de bakıyorsundur sadece karşıya değil yani mesela bence akademinin genelinde bir karşıya bakma durumu var. Onu ben yaşıyorum yani çok kez görüyorum çevremde de ama psikoloji öğrencileri arkadaşlarımla konuştuğumda ya da sizin gibi hocalarla o kadar güzel ki iletişim harika akıyor yani çok hoşuma gidiyor. Bence sizin bir farkınız.
Yani şimdi kendini seçmiş bir grup aynı zamanda. Hı hı. Sadece psikoloji okuduğu için değil ama zaten bunu yapmaya da meyilli insanlar psikolojiye daha çok çekim duyuyor.
Tabii ki.
Oradan başlıyorlar. İyi de bir eğitim alırlarsa hocaları da çok iyi güzel. Modellerse bu davranışları zaten oluyorlar yani bence. Evet var öyle bir şey doğru. bence.
O zaman hocam son soru geliyor. Hazır mısınız?
Her şeyden konuştuk. Çok güzel.
Bunu çok merak ediyorum. Özellikle sizin neden psikolojiyi seçtiğiniz ve ne sizi bu yola getirdi, itti? Bunu çok merak ediyorum. Tamam. Neden psikoloji?
Hayal ettiğim bir cevap olmayabilir. Çünkü şans faktörü çok fazla aslında. Çünkü bizim dönemimizde mesela üniversite sınavında siz bir tercih yapıyordunuz. Sonra puanınızı tuttuğu yerden ne denk gelirse ona giriyordunuz. Şimdi ben şanslıyım ki benim 9. tercihim tuttu. ODTÜ psikoloji. Üstte bir sürü alakasız şey yazmıştım. Uluslararası ilişkiler, siyaset, bilime işte bir şeyler falan. Ama ODTÜ psikoloji tuttu. Aslına bakarsanız acayip sevindim. Yani demek ki istiyormuşum da onu hatırlıyorum yani. İlk öğrendiğim şeyi, noktayı flash bulb memory. Biraz önce bahsettiğim bilgisayardan sonuçlara baktık. Ve çıkınca çok sevindim. Ama başka bir şey de çıkabilirdi. Şimdi ben öğrencilere de hep bunu diyorum. Yani mesela yüksek lisansta hangi alana yöneleyim diyorlar. Klinik mi işte sosyal mi kafaları karışık. Yani. Evet. Diyorum ki çok fark etmez. Yani evet klinikle diğerleri arasında çok hani ciddi bir ayrım var tamam ama yani özellikle sosyal, gelişimsel, işte bilişsel hangisini yapayım? Ya fark etmez. Önemli olan senin temiz böyle bir yani çaba göstermen. Yani evet. yatırım yaparken gerçekten böyle bir iyi niyetle saf bir çaba göstermen. Evet, bunu yaparsan yani. Zaten yaptığın işi seviyorsun. Yani şöyle bir şey yok bence. Bunu başkaları da söylüyor. Çok güzel bir makale vardı New York Times'a. Onu gönderdim öğrencilere. Yani şu model yanlış. Benim bir hani böyle şeyim var. Hani ruh ikizi olur. Ruh eşi ne denir yani?
Ruh eşi.
Ruh eşi mi? Ruh eşi falan gibi bir kariyerim var böyle. Onu bulunca süper olacak. O değil. Yani her şey ilginç çünkü bence ve her şeyden kariyer üretilir. Psikolojik evet. içindeki her şey ilginç.
Evet,
ya da gerçekten. Sosyal bilimlerdeki ya da diğer bilimlerdeki her şey bana hala ilginç.
Evet.
Ya ben mesela bilgisayar mühendisi de olmak istiyordum. Çok isterdim. Ama yani ona göre çok kendimi yetiştirmedim. Hani orada yanlışlarım oldu öğrenci olarak. Hani matematiğe çok yüklenmedim falan. Neyse. Yani biraz böyle şansta bir faktörü var. Ama babam sosyal bilimci benim. Daha çok siyaset uğraşıyor. Siyaset bilimci. Ama sosyoloji de çok biliyor. Psikoloji de çok onu besliyor.
Çok güzel.
Benim tür psikoloji çok fazla değil ama psikanaliz çok okuyor mesela falan. Dolayısıyla ben biraz modelledim ondan. O da böyle bana hiçbir zaman doğrudan bir şey hani sen akademisyen olacaksın falan diye bir şey dememesine rağmen iyi bir model olarak bana ciddi bir yönelim verdi. Ondan sonra tabii bu denk gelme de olunca lisanstan girdim ve materyal zaten güzel. Sevdim. Oradan devam ettim. İkinci senede ben dedim sosyal psikoloji yaparım. Yani bir ders aldım. Nuray Sakallı buradan selam olsun. O da hala hocam. Dedim ben buradan yürürüm ya. Sosyal psikoloji süpermiş falan. Oradan işte yüksek lisans derken doktora falan diye gitti. Ama yani bu böyle bir aşk hikayesi falan bunu bir romansla çevirmeye gerek yok. Yani sosyoloji evet. okusam oradan mesela Gramsci okuyordum o zaman işte. yan dal yapıyordum sosyolojiyle. Sonra çok böyle tavrından tiksindiğim bir hoca yüzünden bıraktım yandım.
Hoca çok önemli gerçekten.
Ne kadar yanlış bir şey ama benim yaptığımda. Yani adamın böyle bir şeyi vardı böyle falan diye böyle yürüyerek gezerek anlatıyordu dersi böyle sınıfı gezerek anlatıyordu. Ben böyle kusacak gibi oldum ve bıraktım.
Dikkatim dağılıyor hocam durur musunuz?
Çok yanlış bir hareket ama yandalım olsa ne olacak olmasa. Ben ona hani bir şeyler öğreneyim biraz gelişeyim diye girmiştim ve çok acayip şeyler vardı. O da evet. çok zevkliydi mesela.
Sosyoloji gerçekten.
Yani evet, her şey ilginç, her alan
evet,
ilginç.
Gerçekten.
Hepsinden kariyer olur. Önemli olan orada çaba gösterip ilerlemek yani.
Evet.
Onu yaparsanız seviyorsunuz doğal olarak. Çaba gösterdiğin şeyi seviyorsunuz. Hı
hı. Evet, bu çok doğru. Aynen.
Emek veriyorsun.
Evet.
Görüyorsun.
Evet. Ben mesela pandemide ben çok isteyerek girdim psikoloji bölümüne. Ve hep buydu yani. Benim insanlarla aram çok iyi ve ben insanları dinlemeyi seviyorum. Bu yolda ilerleyeceğim dedim. Kendimi bildim bileli. Pandemi girince ben okuldan soğudum. Derslerden soğudum. Evet. Öyle bir şey geldi. Ben galiba psikoloji okumak istemiyorum. Ben galiba yapamayacağım. Sonra pandemiden çıktık. Bir alışma süreci oldu. O dönemde daha da çok savsaklamaya başladım. Mesela yavaş yavaş kendime gelmeye başladığımda dedim ki evet tamam ben bu bölüme ait hissediyorum. Ve çok buradan iyi. Devam edeceğim dedim.
Evet.
Gerçekten o kendini birazcık fokuslamanla da alakalı. O bölüme. Şeylerle kendini geliştirmek istemenle de alakalı oluyor.
Ya şimdi çok iyi olmuş hani biraz toparladığını sevindim ama hiç takılma böyle şeylere. Çünkü mesela Boğaz içinde de şöyle bir şey patern vardı, bir eğilim vardı öğrenciler arasında. O kadar yarışmacılar ki birbirleriyle yarışırken birbirlerini bölümden soğutuyorlar.
Yani işte
birbirlerine ya. Böyle ya sen bu genel not ortalamasıyla zaten seni almazlar yüksek lisansa falan diyor. Ben acayip bunu köpürdüm bunu duyunca. Ya sen kimsin yani neye göre sen mi karar veriyorsun? Nereden biliyorsun alınacağını?
Belki de bir şey olacak yani.
Yani öyle bir şey de yok yani. Ortalamaya göre siz çok abartıyorsunuz. Ortalamaya göre falan bir şey yapılmıyor. Tabii ki belli bir ortalama yapmak güzel de.
Ortalama sadece burs için mi yararlı burada yani?
Yok yani şimdi öncelikle bir eşik var. Yüksek lisanstan bahsediyorsan bir eşiği geçmen önemli olan. Yani bizde 2.75 mesela. Yani onu geçtiğin zaman başvuru yapabiliyorsun.
Tamam,
gerisinde harika. Böyle ortalama odaklı genelde şeyler yapılmıyor o kadar. Hani kararlar öyle verilmiyor. İlk başvuruda biraz daha kritik. Yani bir de tabii insanlar değerlendiriyor. Yani şeyi merak ediyorlar. Yani ortalaman nispeten düşükse yani lisans dönemini nasıl geçirdin? Hani çünkü doğal olarak iyi bir ortam yaratıp çalışmış insanın genel not ortalaması da hani yüksek oluyor. Tabii. Bir korelasyon tabii ki var. Bir şeyi gösteriyor. Yani o sistematik çabayı gösterdin mi? Onun iyi bir göstergesi bence. Ama onun dışında şöyle yani biz biliyoruz yani hepimiz böyle bakmıyor ama yani genç insanların hayatında çok çeşitli zorluklar var. Çok çeşitli şeyler var. Yani ups and downs diye nasıl denir
işte. İnişler çıkışlar.
İnişler çıkışlar pardon. Ya benim bir öğrenci vardı mesela Boğaz içinde. Yani danışmanlığı bana geçince şöyle bir baktım dosyasına. Sürekli F çekmiş bir sürü derste. Yani dedim acaba niye? Bir e-mail attım. Hiç merak etme bak. O yüzden güzel bir örnek sana bu. Bir e-mail attım. Dedim yani iyi misin? Nasıl gidiyor? Hani böyle sürekli F falan gördüm. Bir sorunun var mı falan? Konuşmak ister misin falan diye. Geldi konuştu. Yani bir çok sürü güzel. Şeyden bahsetti işte ailesindeki sorunlardan falan. Tabii öyle bir konuşmayla bir şey olmadı ama böyle bir şey oluşturduk, ilişki oluşturduk. Geldi tekrar konuştu, tekrar konuştu. Ağlıyor bazen, bir şeyler oluyor falan. Yavaş yavaş ama o ilişkiyi kurduktan sonra toparlamaya başladı. O F'leri olabildiğince temizledi, replace etti, yeni tekrar aldı falan. Not ortalamasını yükseltti. İlk seferinde giremedi bilmiyorum belki iki kere falan denedi ama bir noktada girdi yüksek lisansa klinik okul iyi de bir yerden klinik yine Boğaziçi olabilir ya da başka bir yer klinik şeyini aldı şu anda kendi zaten hayali yaşlılarla çalışmaktı onu istiyordu ve şimdi onu yapıyor.
Çok güzel.
Yani bu şeylere çok takılmamak lazım ama tabii bir dezavantaj yaratabilir ufak ve onu kompanse etmek lazım. Biz yani biz demeyeyim ama şöyle ben kişisel bakışımı söyleyeyim. Bence doğrusu budur. Holistik bakmak lazım. Yani bir öğrenci profili önünüze geldiği zaman tamam belli eşikleri geçsin o kadar da. Çünkü herkes başvursa da biz o yükün altından kalkamayız.
Evet, seçeceğiz. O da tabii ki.
Ama yani tamam GPA böyle diyelim ki genel not ortalaması şu kadar. Peki mesela araştırma deneyimi edinmiş mi? Ne yapmış yani? Ya da konuşuyorsun, mülakat yapıyorsun. Yani sana mesela yaptığı bir projeyi, bir şeyi anlatabiliyor mu? Ya da ne bileyim hevesini görüyor musun? Yani samimi bir ilgisini görüyor musun? Yani senin makalelerini alıp bir bakıp mı başvurmuş sana? Yoksa laf olsun diye mi başvuru göndermiş? Yani bu bütün doneleri ortaya koyduğun zaman anlıyorsun.
Evet.
Bunun tersi de olabiliyor bu arada. Bizim mesela 3.97 ile burada değil ama Boğaziçi'nde 3.97 ortalaması falandı. Almadığımız öğrenci oldu. Çünkü bütün o doneleri değerlendirince
bir doluluk göremediniz.
Evet. Yani sadece genel not ortalaması da değil olay
değil,
tabii
ki. Değil, kesinlikle.
Evet, yani ben orada mesela hep şey, evet onu söylüyorum. Not ortalamam düşük olabilir, evet ama kendime bir şeyler katarak
beni
diyorum.
Bir tanıyın.
Ben evet beni bir tanır mısınız lütfen? Bakın ben not ortalamama göre bir insan değilim. Evet. Beni onunla
çok
yargılamayın.
Çok fark ediyor gerçekten bu arada. Şeyde yüz yüze görüşmenin bile çok farkı tabii. oluyor. Her konuda, işte de böyle.
Teşekkür ediyoruz hocam.
Ne demek
çok
ya,
keyifli
çok
bir sohbetti.
Gerçekten
çok keyif aldık. İyi ki geldiniz.
İyi ki gelmişim, çok sağ olun. İyi ki davet ettiniz.
Teşekkür
çok
ederiz.
Çok teşekkür ederiz. Genel her şeyden konuştuk valla. Çok güzel oldu.
Evet, bizim için çok iyi oldu. O zaman kendinize iyi bakmanız dileğiyle.
Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
Evet, kendinize çok iyi bakın ve kimsenin üzmesine izin vermeyin diyerek kapatıyoruz.
Hoşçakalın.